Bitmeyen Kavga. John Steinbeck.
Ayrım 32.
Ne olduklarını ve neler yapabileceklerini. Bu küçük çatışma bunları yapabileceklerini gösterdi onlara. San Francisco grevinin Sam'e neler yaptığını hatırlıyor musun? İşte bizimkiler de bundan sonra biraz Sam'e benzeyeceklerdir. Ama bunu görecek akılları var mıdır sence? Akıl değil Jim. Bunun için akıl gerekmez. Her şey olup bittikten sonra içlerinde bir şey yaşamaya devam edecektir. Bunu düşünmeden bilecekler, hissedeceklerdir. Peki bundan sonra ne olacak sence? Mac parmaklarıyla dişlerini ovaladı. Bizi buradan zor kullanarak çıkarmak zorundalar artık. Belki bu öğleden sonra, belki de bu gececiğim. Peki biz ne yapacağız? Ortalıktan sessizce mi yok olalım yoksa dövüşelim mi? Eğer bizimkileri harekete geçirebilirsek en iyisi dövüşmek. Kaçan bir insan kötü bir duyguya kapılır ama dövüşür ve dayak yerse hiç olmazsa dövüşmüştür. Buna değer, inan bana. Jim diz çöktü. Ama silahlarla gelirlerse bizimkilerden çoğunu öldürürler. Mac'in gözleri küçüldü, bakışları buz gibi oldu. Düşünürken hep taraf değiştireceğiz Jim. Söz gelimi bizden birkaç kişiyi öldürdüler. Bu bizim işimize gelir. Öldürdükleri bir kişiye karşılık 10 kişi katılır bize. Haber bütün ülkeye yayılır. Her tarafta duyulur. İnsanlar öfkelenirler. Kararsızlar kararlarını verirler. Ama kaçarsak ve kaçtığımız haberi yayılırsa o zaman bir dövüşten bile kaçtılar derler. Bütün ırgatlar kendilerine güvensizlik duyarlar. Ama dövüşürsek ve bunun haberi yayılırsa aynı durumda olan başkaları da dövüşeceklerdir. Jim öteki dizinde yere koyup topukları üzerine oturdu. Ben her şeyi açık seçik görmek istedim. Peki bizimkiler dövüşecekler mi dersin? Bilmiyorum. Şu anda dövüşmezler. Mideleri bulandı bir kere. Daha sonra belki. Belki Burke gibi bir şey daha atabilsek önlerine, o zaman dövüşürler. Burke tam ihtiyacımız olduğu anda çıktı ortaya. Belki de dava için kan döken biri daha çıkar bakarsın. Mac, ihtiyacımız olan şey kansa şu sargı bezini çıkartıp kanamayı yeniden başlatabilirim. Çok komiksin Jim. Öyle ciddisin ki. Ben komik bir şey görmüyorum ortada. Görmezsin. Köpek satın alan kadının hikayesini bilir misin? Kadın, bu köpeğin safkan olduğuna emin misiniz diye sormuş. Köpeğin sahibi de elbette hanımefendi demiş. Hey Oscar, kanını akıt da hanım görsün demiş. Jim hafifçe gülümsedi. Mac devam etti. Hayır Jim, sen davamız için bu adamların 100 tanesinden daha değerlisin. Biraz kan kaybı bana bir zarar vermez. Mac sinirli bir harekette alt dudağını çekiştirdi. Jim, sen 4-5 köpeğin kavgalarına tanık oldun mu hiç? Hayır. Köpeklerden biri yaralanır ya da düşerse diğerleri onun üstüne saldırıp onu öldürürler. İnsanlar da böyle yaparlar zaman zaman. Nedenini bilmiyorum. Doktor bir keresinde bana insanlar içlerindeki bir şeyden nefret ederler demişti. Doktor iyi insandı ama o yüksek fikirleriyle bir yere varamadı. Fikirleri hep bir noktada çevresinde dönüp dururdu. Yine de burada olmasını isterdim. Omzun iyi mi? İyi. Elimden geldiği kadar kullanmamaya çalışıyorum. Mac ayağa kalktı. Gel de şu yarına bir bakayım. Ceketini çıkar. Jim ceketini çıkardı. Mac flasteri kaldırdı. Sargıyı açtı. İyi görünüyor. Biraz kızarmış ama şu gazlı bezin 1-2 katını atayım hele. Kente dönsek içim rahat ederdi. Orada baktırırdık sana. Şimdi şu temiz gazlı bezi yine yaranın üstüne koyayım. Flasteri üstüne bastırıp bir an vücut sıcaklığıyla yapışması için bekledi. Doktoru kasabada buluruz belki dedi Jim. Kaybolmadan önce çok garip konuşuyordu. Belki de bıktı bütün bunlardan ya da korktu kaçtı. Dur, ceketini giymene yardım edeyim. Böyle bir şeyi aklına bile getirme. Doktor bırakacaksa yıllar önce bırakırdı. Onu ateş altında gördüm ben, hiç korkmaz. London gelmiş, sessizce duruyordu çadırın girişinde. Ciddi ve korkmuş bir hali vardı. Onu öldürmedim ama öldürmüş de sayılabilirim dedi. Çenesi parçalanmış. Doktora götüremezsek ölür. Onu kasabaya gönderebiliriz ama orada da iyi bakılacağını hiç ihtimal vermiyorum. Karısı kıyameti koparıyor diye London sözünü sürdürdü. Hepimizi cinayetten tutuklatacağını söylüyor. Bu grevi de Burke'ü öldürmek için düzenlemişiz. Buna değerdi doğrusu dedi Mac. O orospu çocuğunu hiç sevmemiştim. Onun aramızdaki hain olduğuna inanıyordum. Arkadaşlar ne durumdalar peki? Dediğin gibi öylece oturuyorlar. Şekerci dükkanına girmiş çocuklar nasıl mide fesadına uğramışlarsa öyle işte. Öyledir de demek. Kendilerine bir hafta yetecek enerjiyi bir anda kullandılar. Onlara yiyecek bir şeyler vermenin çarelerini aramalıyız. O zaman uyurlar ve bu halleri de geçer. Haklısın Landon. Bir doktora ihtiyacımız var. Bileği kırılan herif ne durumda? O da kıyameti kopartıyor. Bileğinin iyi yerleştirilmediğini, müthiş sancıdığını söyleyip duruyor. Bir daha hiç yürüyemeyecekmiş. Bu şikayetlerin de diğerleri üstünde aksi etkisi oluyor tabii. Bir de Ale vardı demek. Acaba o nasıl? Onu gidip görmemiz gerekti. Orada kalmalarını söylediğin kişiler kaldılar mı acaba? Landon omuzlarını silkti. Bilmem. Yanımıza 5-6 kişi alıp gidebilir miyiz? Bunlardan hiçbiri bir yere gitmez dedi Landon. Oturup ayaklarını seyretmekten başka bir şey istedikleri yok. Ben tek başıma giderim öyleyse. Ale iyi bir çocuk. Ben de geliyorum Mac dedi Jim. Hayır, sen burada kal. Seni yolda rahatsız edecek kimse çıkmaz sanırım dedi Landon. Jim, sen burada kal diye yalvardı Mac. Ya ikimizi birden yakalarlarsa? O zaman burada grevi yürütecek hiç kimse kalmaz. Sen kal Jim. Ben de geliyorum. Burada oturup kendime bakmaktan sıkıldım artık. Neden sen kalmıyorsun? Sen kalırsan ben giderim. Pekala çocuk dedi Mac pes edercesine. Yolda dikkatli olacağız. Gözlerimizi dört açacağız. Biz dönene kadar milleti biraz canlandırlandın. O etle fasulyeden ver biraz. Bıktılar biliyorum ama hiç yoktan iyidir. Arabalardan da az sonra bir haber alırız sanırım. Ben kendime o şeftali kompostolarından biriyle bir kutu sardalya açacağım diye homurdandı Landon. Çadır tavanına kadar doluşmuş diyorlardı. Döndüğünüzde size de veririm biraz. Dışarı çıktıklarında sapsarı bir güneş ortalığı aydınlatıyordu. Kamp bu temiz ışık altında karmakarışık ve kirli bir görünüm içindeydi. Burton'un gitmesinden sonra çöpler birikmişti. Çadır iplerinin üzerine çamaşırlar asılıydı. Mac ile Jim kamptan çıkıp çevredeki tarladan geçtiler ve meyve bahçesinin kıyısına kadar yürüdüler. Ağaçların başladığı yerde durdu Mac. Gözleriyle çevreyi dikkatlice taradı. İyi bak Jim. Böyle yapayalnız gitmek aptallığın büyüğüdür aslında. Doğru bir şey değil bu yaptığımız. Ağaçların arasındaki yollar bomboş ve sessizdi. Hiçbir hareket yoktu ortalıkta. Öylesine sakin ki insanı kuşkulandırıyor doğrusu. Çok sessiz. Bir dala uzanıp toplayıcıların bıraktıkları küçük, biçimsiz bir elma kopardı. Ne de lezzetliymiş ama elmaları unutmuştum. İnsan akla kolay gelecek şeyleri çabuk unutur zaten. Ortalıkta bir tek kişi bile yok dedicim. Ağaçların altında yürürüz. Sıralar arasından bakan biri bizi göremez. Büyük ağaçların altına girdiler. Gözleriyle çevrelerini tarıyorlardı. Dalların ve yaprakların gölgeleri altında yürüyorlar. Güneş yumuşacık, ılık darbelerle vuruyordu yüzlerini. Mac, bir gün izin alıp gelip de hiç kimsenin bizi tanımadığı bir yerde elma ağaçları altında oturabilir miyiz dersin. Aradan 2 saat geçmeden oradan kalkmak için kaşınmaya başlarsın. Benim hiçbir şeye dikkatle bakacak zamanım olmadı Mac. Yaprakların nasıl büyüdüğünü hiç göremedim. Bu sabah çadırda bir karınca sürüsü vardı. Bakamadım onlara. Başka bir şey düşünüyordum. Bir gün sabahtan akşama kadar oturup böceklere bakmak ve başka hiçbir şey düşünmemek istiyorum. Keçileri kaçırırsın dedi Mac. İnsanlar yeteri kadar kötü ama böcekler iyice delirtir insanı. İnsan arada sırada öyle bir duyguya kapılıyor işte. Ben hiçbir şeye dikkatle yakından bakamıyorum. Buna hiçbir zaman ayıramıyorum. Bir de bakacaksın her şey olup bitmiş ve ben bir elmanın bile nasıl yetişip büyüdüğünü görememişim. Ağır ağır yürüyorlardı. Mac'in gözleri ağaçların arasını tarıyordu. Her şeyi göremezsin dedi. Ben bir keresinde izin alıp Kanada'ya ormanlara gittim. 2 gün sonra kaçtım oradan. Karışıklık istiyordum. Karışıklığı özlemiştim. Ben de bir kere denemek isterdim. Dan ormanı öyle bir anlatıyor ki. Her şeye sahip olamazsın Jim. Biz Dan'in sahip olamadığı bir şeye sahibiz. Her şeyi isteyip sahip olamazsın. Birkaç gün sonra kente döndüğümüzde yeni bir kargaşanın içine girmek için tırnaklarımızı yiyeceğiz sabırsızlıkla. Omzun iyileşene kadar beklemelisin. Seni bir genel eve götüreceğim. Orada istediğin kadar böcek incelersin artık. Ağaçların dışına çıkma. Kabak gibi ortaya çıkıyorsun. Burası güzel dedeciğim. Biraz fazla güzel. Tuzak olmasından korkuyorum ben. Ağaçlar arasında Anderson'ın küçük beyaz evi, tahtadan bahçe çiti ve avlusundaki kırmızı çiçekler görünüyordu. Ortalıkta kimseler yok dedeciğim. Yine de acele etme. Meg son ağaç dizisi altında durup açıklığı iyice gözden geçirdi. Ambarın olduğu yerde kocaman kapkara bir leke vardı ve hala dumanları tütüyordu. Beyaz su deposu upuzun ve yapayalnız görünüyordu. Arkadan girelim dedi Meg. Bahçe kapısını sessizce açmaya çalıştı ama paslı kilit gıcırdadı. Kısa yolu geçtiler, Meg kapıya vurdu. Kim o? Sen misin Eyal? Evet, yalnız mısın? Evet, sen kimsin? Meg. Gel içeri Meg, kapı kilitli değil. Mutfağa girdiler. Eyal duvar dibindeki daracık yatağında yatıyordu. Birkaç gün içinde zayıflamış gibiydi. Yüzünün derileri sarkmıştı. Selam Meg, ben de hiç kimse gelmez sanıyordum. Babam erkenden çıktı gitti. Daha önce gelmeye çalıştık ama olmadı Eyal. Yaraların nasıl? Canım çok acıyor. İnsan yalnız olunca sancısı 1000 kat artıyor. Ambarı kim yaktı Meg? Asayişçiler, çok üzgünüz Eyal. Nöbetçiler koymuştuk ama bir punduna getirip onları atlatmışlar işte. Babam dün gece sabaha kadar bağırdı çağırdı. Konuştu durdu sabaha kadar. Kıyamet koptu anlayacağın. Çok üzgünüz. Eyal örtünün altından elini çıkartıp yanağını kaşıdı. Ben hala senden yanayım Meg. Ama babam seni öldürmek istiyor. Bu sabah sizi arazisinden kovdurmak için şerife gitti. İzinsiz olarak toprağına girdiğinizi söyleyecek. Sizi dinlemekle yeteri kadar cezalandırıldığını söylüyor. Sizden yana olacaksam beni de görmek istemiyormuş artık. Çılgına dönmüştü Meg. Ben de bundan korkuyordum. Eyal dinle. Senin bizden yana olduğunu biliyoruz. Ama bunun adamcağızı biraz daha üzmekten başka hiçbir yararı yok şimdi. Yararı olsaydı başka türlü düşünebilirdik. Sen onun tarafını tutuyormuş gibi davran bir süre. Bunu biz anlayışla karşılarız Eyal. Bizimle ilişkini kesmezsin. Baban için gerçekten çok üzgünüm. Eyal derin bir soluk aldı. Size ihanet ettiğimi sanacaksınız diye ödüm patlıyordu. İhanet etmediğimi biliyorsanız şimdi ona sizin cehenneme kadar yolunuz olduğunu söylerim ben de. Tamam Eyal, biz kasabada da seni destekleriz. Eyal, doktor dün gece sana uğradı mı? Hayır, neden sordun? Yangından önce buraya gelmek için yola çıkmıştı. Bir daha da dönmedi. Tanrım, başına bir şey mi geldi dersin? Zavallıyı kaçırmış olmalarından korkuyorum. Sizi epey sıkıştırıyorlar değil mi? Öyle. Ama bizimkiler de bu sabah iyi bir iş becerdiler. Baban bize ihbar ederse yarın sabah buradan atarlar ama. Grady suya düşer değil mi Meg? Önemi yok bunun. Biz yapmak üzere geldiğimiz şeyi yaptık. Bu iş bundan sonra da devam eder Eyal. Sen babanla barış ve bir daha böyle işlere bulaşmayacakmış gibi davran. Meg dışarı kulak verdi. Birisi mi geliyor? Mutfaktan evin ön tarafına koştu. Pencereden baktı. Babam dedi Eyal. Ayak seslerinden tanıdım. Meg döndü. Yanında kimse var mı diye baktım. Yalnızmış. O görmeden sıvışırız şimdi. Ona üzgün olduğumu söylemek isterdim ama... Söylemesen daha iyi olur dedi Eyal. Senden söz edilmesini bile istemiyor. Öylesine nefret ediyor ki senden. Kapı ansızın açıldı. Anderson şaşkın ve öfkeliydi. Allah kahretsin diye bağırdı. Çabuk defolun gidin evimden. Gidip sizi ihbar ettim işte. Şerif hepinizi atacak toprağımdan. Öfkeden göğsü şişiyordu. Biz size ne kadar üzüldüğümüzü söylemek için gelmiştik dedi Meg. Ambarınızı biz yakmadık. Kasabadan gelenler yaptı bunu. O yakmış bu yakmış. Umurumda mı benim? Önemli olan yanmış olması. Ürünüm de yandı. Siz serseriler ne anlarsınız bundan? Şimdi evimi de kaybedeceğim artık. Adamın öfkeden gözleri sulanmıştı. Siz orospu çocukları hiçbir şeye sahip olmuş değilsiniz ki. Ne ağaç diktiniz hayatınızda ne de ağacın büyüdüğünü ellerinizle hissettiniz. Hiçbir şeyiniz olmadı sizin. Gidip kendi elma ağaçlarınıza ellerinizle dokunmadınız. Ne bilirsiniz sizler? Bir şeye sahip olma şansımız olmadı bizim. Biz de bir şeylere sahip olmak, ağaç dikmek isterdik. Anderson onun sözlerini duymazlıktan geldi. Sizin sözlerinizi dinledim. Odanlara bak bir de. Tüm ürünüm yandı. İpoteğin zamanı da geliyor. Köpekleriniz nasıl diye sordu Meg. Anderson'ın elleri iki yanına düştü. Gözlerine soğuk, acımasız bir bakış yerleşti. Köpek kulübesi ambara bitişikti. Meg eğile dönüp başını salladı. Eyal bir an sorgu dolu gözlerle baktı ona. Sonra sert bir sesle ''O ne derse haklıdır.'' dedi. ''Defolun gidin buradan. Bir daha da hiç gelmeyin.'' Anderson yatağın yanına koştu. ''Şimdi sizi öldürebilirdim ama bunu şerif yapacak benim yerime.'' Meg Jim'in koluna dokundu. Dışarı çıkıp kapıyı kapattılar. Bahçe kapısından çıkarken çevrelerine bakmadılar bile. Meg öyle hızlı yürüyordu ki Jim ona yetişmek için koşmak zorunda kaldı. Güneş de batıyordu artık. Ağaçların gölgeleri aradaki yola vurmuştu. Rüzgar dalları sallandıkça hem ağaçlar hem de toprak heyecanla titriyor gibiydi.
Ayrım sonu.